Arkadaşları geçmişte kahkaha, eğlence ve aşklarla doldurdukları büyük ve görkemli şehirlerinde dolaşmaya başlamış, kendilerine geçmişte ne kadar kötülük etmiş olursa olsun, karşılaştıkları herkesi hiçbir kaygı ve korkuya kapılmadan İslam'a çağırıyorlardı. Tüccarları eğlence yuvalarının sahiplerini geçmişte nefeslerini tatmin etmek için gittikleri evlere dolaşıyor, zenginler, düşük kadınlar ve meyhanecilerden birçoğunu tevbe ederek yeni dine girmeye çağırıyorlardı. Mekke sokaklarında şöyle bağırıyorlardı: Allah'a ve Resulüne inananlar, kırmadık veya yakmadık bir put bırakmasınlar. Bu çağrılar üzerine Mekkeliler evlerindeki putlara saldırarak onları kırmaya, yakmaya başladılar. Putlar artık kimseye engel olamıyorlardı. Zaten kimseye faydaları da dokunmuyordu. Mekkeliler kendi putlarından, Müslümanların Rahman ve Rahim olan Allah dedikleri ilahtan yararlandıkları kadar faydalanamamışlardı. Kureyşleri Allah Resulü'nden uzaklaştıran bu putlar değil, onun davet ettiği prensiplerdi. Zenginlerle kölelerin eşitliği, hak sahibinin kendisine kötülük edene bağışlayabilmesi, hasep ve nesepleri ne olursa olsun insanların kardeşliği, tabii her şeyden önce de zenginlerin, yoksullar ve yolda kalmışlar için bağışta bulunmaları. Zaferi Allah Resulü kazandığına ve artık Mekke'yi fethettiğine göre, ona karşı hareket etmeleri kendilerine ne kazandırabilirdi ki? En iyisi ona katılmalıydılar. Belki de İslam kendilerine de uğurlu gelir ve Muhammed'in başkanı olduğu devlette yüksek mevki ve makamlara sahip olabilirlerdi. Allah Resulü kendisine uzanan hiçbir eli geri çevirmedi. Ona biat için uzanan bütün elleri sıktı. Kalplerin neler gizlediğini bilemezdi. Kureyş'in İslam'a girişini hoş bir kalple karşıladı. Gözlerini civarda yaşayan ve hala putlara tapan kabilelere çevirmişti. Bunlar hala Kureyş'te hüküm süren eski değerleri yaşatıyorlardı. Kabe'nin avlusuna dikili olan Lat, Menat, Übel ve Uzza putları yerle bir edilmişti. Ayrıca Mekkelilerin evlerindeki putlar da sokaklarda kırılarak yok edilmişti. Ama Mekke'ye komşu beldelerde daha birçok put ve putlarla dolu tapınaklar vardı. Buralarda da çok güçlü kabileler yaşıyor ve bunlar eşitlik ve kardeşliği reddederek insanlar arası ilişkileri kaba kuvvet ve zorbalık esasına dayandırıyorlardı. Velid oğlu Halid'i süvarilerden oluşan bir birliğin başına geçirirken diğer komutanları da başka birliklerin başında çeşitli beldelere gönderdi. Halid, arkasındaki süvari birliğiyle Nahle Vadisi'ne daldı ve Uzza tapınağındaki dev heykeli yerle bir etti. Yıkılan heykelin ardından çırılçıplak bir kadın belirdi. Kadın çığlık atıyor, büyük bir vaveyla koparıyordu. Halid'in askerleri korku içinde kaçışmaya başladılar. Uzza'nın ruhu ortaya çıkmış, kendilerinden intikam almak istiyordu. Ona dokunan alaca hastalığına yakalanırdı, öyle düşünüyorlardı. O kadın kesinlikle ölmezdi. Halid, Müslüman askerlerin kalplerini bu anlamsız korkulardan kurtarmak için boşu boşuna uğraştı. Birçoğu hala putperestliğin etkilerini taşıyorlardı. Bu çıplak kadının sadece ve sadece bir kadın olduğunu kabul ettirmek için boşuna uğraşıyordu. O da putlara çıplak olarak tapınan bir kadındı. Fetih öncesi Mekke şehrinde, kapılarına bayraklar asılı evlerde vücutlarını satan diğer çıplak kadınlardan hiçbir farkı yoktu. Halid, onun ebedi bir ruh değil, etle kandan ibaret bir kadın olduğunu göstermek zorundaydı. Kâhinlerle birlikte bedenini sergileyerek ayinler yapan düşük bir kadın, belindeki kılıcını çekerek bütün gücüyle kadına indirdi. Kadın kanlar içinde yere düştü ve normal bir kadın gibi hayatını kaybetti. Halid putlara tapan diğer kabilelere de giderek onların putlarını da parçaladı. Avf oğlu Abdurrahman ve Avvam oğlu Zübeyir gibi samimi Müslümanlar da putları yerle bir ederek kabileleri İslam'a çağırmaya devam ediyorlardı. Geçmişte düşmanları olan birçok kabile artık Müslüman kardeşleri haline gelmişlerdi. Eski öc alma duygularını ayaklar altına alarak yeni Müslüman olan bu insanları kardeşleri olarak görmeliydiler. Kardeşlik, bu yeni dinin ruhunu temsil ediyordu. Ama Halid bir zamanlar babasını öldüren kabileyle karşılaştığında kendini tutamadı. Bu kabilenin mensupları, Müslüman askerleri silahlı olarak karşılamışlardı. Halid onlara hangi dine inandıklarını sorunca, kurtulduk dediler. Bu ifade eski dinlerini terk ettikleri anlamına geliyordu. Halid, Müslüman olduklarını açıkça söylemedikleri için onlara kızdı. Silahlarını bırakmalarını istedi. Adamlar silahı bırakınca hepsini asır aldı ve dilediklerini öldürdü. Allah Resulü bu katliamı haber alınca Halid'in yaptıklarından beri olduğunu ilan etti ve Ali'yi göndererek kabile mensuplarının gönüllerini almak, ölülerin diyetlerini ödemek istedi. Huzuruna getirilen Halid'e ağır sözler söyleyerek onu yargıladı. Halid, onların kurtulduk sözlerini anlamadığını ve silahlı olarak karşılarına çıktıkları için onları öldürdüğünü söyleyerek kendini savundu. Allah Resulü, Halid'in bir yanlış anlamaya ve hatalı bir değerlendirmeye düştüğünü görerek kendisini azarlamak ve kınamakla yetindi. Halid, Avf oğlu Abdurrahman'la karşılaştığında, Abdurrahman kendisine sertçe çıkıştı ve şöyle dedi. Babanın öcünü almak için böyle yaptın değil mi? Halid de Abdurrahman'a sert bir karşılık vererek yalan söylüyorsun dedi. Onların bu ağız dalaşı Allah Resulüne bildirilince Halid'i çağırttı ve kendisine şöyle dedi. Yavaş ol ey Halid, arkadaşlarıma ileri geri sözler söyleme. Allah'a yemin ederim ki Uhud dağı büyüklüğünde altının olsa ve onu Allah yolunda harcasan yine de benim arkadaşlarımdan birinin sabah ile akşam arasında kazandığı sevaba ulaşamazsın. Halid Allah Resulü'nden özür diledi. Bir süre pişmanlık içinde başı öne eğik olarak kaldı. Evet, onun gururu ilk Müslümanların üzerinde olamazdı. Sonra hata yapması da mümkündü. Allah Resulü'nün yanından ayrılarak Abdurrahman'ın yanına gitti ve ondan özür diledi. Ali, Halid'in açtığı yaraları sardıktan sonra Mekke'ye önemli haberlerle dönmüştü. Taif, şehre saldırmak için hazırlık yapıyordu. Bu haber diğer Müslümanlar üzerinde şok etkisi yaparken Allah Resulü gayet sakin karşıladı. Çünkü o böyle bir gelişmeyi önceden bekliyordu. Taif, Mekke gibi büyük ve zengin bir şehirdi. Taif tüccarlarının bir bölümü de Kureyş'le ittifak halindeydiler. Medine'de güçlü bir pazarın kurulmasından sonra Taif ve Kureyş bu yeni pazara karşı yardımlaşma kararı almışlardı. Fakat Mekke'nin pazarı artık Müslümanların eline geçmişti. Kureyşliler de onlara katılmışlardı. Ebu Süfyan Müslümanlara boyun eğmişti ve Taif'i zor günler bekliyordu. Taif henüz Allah Resulü ile ittifak etmemiş kabileleri toplayarak Mekke'ye saldırmaya karar verdi. Mekke'yi ele geçirerek hem Kureyş'in hem de Medine'nin mülkünün varisleri olabilirlerdi. Böylece bütün Hicaz onların hükmü altına girer, Muhammed'in ilahı değil, kendi ilahları bütün yarımadanın ilahı oluverirdi. Fatıma bir gece Allah Resulü'nün odasına girdiğinde onu hüzünlü ve kaygılı buldu. Sakif oğulları ve müttefikleri Mekke'yi basmadan kendileri harekete geçmeliydi. Taif, köleler, eğitimli askerler, yarımadaya dağılmış Yahudilerin yaptıkları gelişmiş silahlar ve bineklerle tam 20 bin kişilik bir ordu kurmuştu. Ne olursa olsun onların saldırmasını beklememeliydi. Çünkü Mekke surları olmayan açık bir şehirdi. Eğer Mekke'ye girerlerse her şeyi alt üst eder, şehitlerin kanlarıyla sulanmış bu medeniyet yuvasını tahrip edebilirlerdi. Allah Resulü yanına gelen kızını karşılamak için ayağa kalktı ve onu kucaklayarak öptü. Sonra her zamanki gibi yanına oturttu. Fatıma babasını sakinleştirmeye çalışıyor, üzerine kuma gelmesinin önemli olmadığını söylüyordu. Fatıma da ne diyordu? Kızının kafasında neler dönüyordu? Fatıma bir an ne söyleyeceğini bilemedi. Babasının durumdan haberdar olduğunu zannediyordu. Allah Resulü'nün çevresindeki arkadaşlarının yüzlerine bakarak babasının konuyu bilip bilmediğini öğrenmek ister gibi oldu. Ama onlar da konudan habersizdiler. Hiçbiri kocası Ali'nin Ebu Cehil'in genç ve güzel kızına vurularak onunla nişanlandığını bilmiyordu. Ali, sağlığı gün geçtikçe bozulan hanımı Fatıma'ya kuma getirmek istiyordu. Fatıma babasına dönerek şöyle dedi. Kavmin, kızların için kimseye kızmayacağını düşünüyor. Bak, Ali, Ebu Cehil'in kızını nişanlamış. Dünya nimetlerinden bu kadar kaçan Ali mi? Fatıma, hayatının en zor ve çileli günlerini kendisiyle paylaştıktan, hezimet günlerinde gözyaşları birbirininkine karıştıktan ve ikisi de ortak ümitlere sahip olduktan sonra böyle yapılır mı? Bütün bu birlikteliklerin ve karşılıklı özverilerin sonunda nasıl olur da Ebu Cehil'in kızının zenginlik ve güzelliğine tamah ederek onunla nişanlanabilirdi? Allah Resulü hemen bir haberci göndererek Ali'yi yanına çağırdı. Kızgınlığından dolayı alnı terlemeye başlamıştı. Sinirlendiği zaman daima böyle oluyordu. Ali meclise gelince söze Allah Resulü başladı. Kızım Zeynep'i Ebu As ile evlendirdim. Benimle konuştu, tasdik etti, söz verdi ve sözünde durdu. Osman da böyle yaptı. Fatıma benden bir parça gibidir. Onu üzen beni de üzer. Allah Resulü'nün kızıyla Allah düşmanının kızı aynı adamın nikahında bir araya gelemez. Öyle ya, ey Ali, Ebu Cehil'in kızıyla evlenmek sana ne kazandıracak? Onun güzelliğine mi vuruldun, yoksa mal ve mülküne mi göz dikiyorsun? Eğer böyleyse yapman gereken, ya onu bırakman, ya da çocukların anası olan Fatıma'dan ayrılmandır. Ali hemen oradan ayrılarak Ebu Cehil'in kızının evine gitti ve nişanı bozduğunu ilan etti. Sonra Fatıma'ya giderek ondan özür diledi. Allah Resulü bu konuyu hallettikten sonra tekrar yola çıkan Taif ordusunu düşünmeye başladı. Sürekli arkadaşlarıyla istişare ediyordu. Ali, utancından başı öne eğik bir halde yanlarına geldi, nişanı bozduğunu ilan etti. Zaman bu tür meseleleri konuşmak için hiç de uygun değildi. Allah Resulü, Ali'ye de toplanan Sakif ordusunu anlatarak ne yapılması gerektiği konusunda onun görüşünü sordu. Danışma ve müzakereler hayli uzun sürdü. Taifli büyük çiftlik, bağ bahçe sahipleri ne yapmak istiyorlardı? Taifli şarap imalatçıları, köle ve beyaz kadın tacirlerinin, domuz sürüsü sahiplerinin amaçları da neydi? Servetlerini, domuz bakımına ve faizciliğe borçlu olan bu insanlar neyin peşindeydiler? Taif büyüklerinin hedefi Mekke'yi ele geçirip orada hüküm sürmek olamazdı. Tek hedefleri Allah Resulü ile ona inananları yok ederek tehdit altındaki servet ve çıkarlarını güvence altına almak olabilirdi. Allah Resulü yıllar önce gittiği bu şehir halkının kendisine yaptıklarını asla unutmamıştı. Onlar kendisine Kureyş'ten çok daha fazla eziyet etmiş, küçük düşürmüşlerdi. Şehirlerinde bir damla su içmesine bile izin vermeyerek şehir dışına kadar taşlar ve küfürlerle kovalamışlardı. Onları kurtarmak için gözlerini açmaya çalıştığı yoksul ve ezilen insanlar bile gözlerini yumarak kendisiyle alay etmişlerdi. Bu zavallılarda büyük toprak, çiftlik, şarap imalathanesi ve domuz sürüsü sahipleriyle tefeciler ve köle tacirlerinin ellerinde oyuncak olmuşlardı. Kafalarında efendilerinin yıllardır dayattıkları değerlerden başka bir şeye de yer veremiyorlardı. İşte bunlardan ve diğer kabilelerin ezilen müstazaflarından kurulan tam 25 bin kişilik bir ordu bugün Mekke'ye doğru ilerliyordu. Taif büyükleri yarımadanın en barbar savaşçılarından oluşan 25 bin kişilik orduyla Allah Resulü'nü ve Müslümanları yeryüzünden silerek Mekke ve Medine'ye hakim olmak istiyorlardı. Kabe ve Müslümanların pazarı Taiflilerin olmalıydı. Allah Resulü Mekke'yi fetheden ordusuyla şehir dışına çıkarak Sakif oğullarıyla müttefiklerinin ordusunu yolda karşılamak gerektiğini düşünüyordu. Onların Mekke'yi kuşatmalarına izin vermemeliydi. Taif'e ordusu Allah Resulüne ve Müslümanlara olan kinlerini Taif'e kadar taşımış ve Mekke'ye saldıran orduya katılmışlardı. Taif ordusunun son derece gelişmiş silahları da onların kendi üretimiydi. Kureyş'ten 2000 kişi Allah Resulüne katıldı. Allah Resulü Mekkeli tacirlerden de bazı silah ve kalkanları ödünç aldı. Mekke'nin başına ilk Müslümanlardan genç birini koyarak yola çıktı. Allah Resulü'nün komuta ettiği İslam ordusu 12 bin askerden oluşuyordu. Huneyn vadisine vardıklarında karanlık çökmeye başlamıştı. Orduya vadide kamp kurmaları emrini verdi. Allah Resulü açık alana çıkarak iki çadırı arasında namaza durdu. Çadırlardan birinde eşi Ümmü Seleme, diğerinde de eşi Zeynep kalıyordu. Medine'de Ahzab ordusunun saldırısını başarıyla püskürtmüşlerdi. Ama Taif ordusu çok farklı bir şeydi. Bu onlar için kader savaşıydı. Müslümanlar gecenin sessizliğinde kamp kuran kadın, erkek ve çocuk sesleri duyuyorlardı. Görülen o ki Sakif ve müttefikleri de kendilerine yakın bir vadide kamp kuracaklardı. Gece rüzgarı Müslümanların kulaklarına, düşman karargahından yaşlı bir adamın sesini taşıyordu. Ne oluyor? At kişnemeleri, eşek anırmaları ve çocuk ağlayışları duyuyorum. Ses, Sam ve oğlu Düreyd'e aitti. Düreyd, yaklaşık 100 yaşında kazandırdığı tecrübelerle ve yaşının verdiği tecrübeyle Müslümanlara karşı savaşmak için Taif ordusuna katılmış büyük şairdi. Müslümanlar, düşman karargahından Düreyd'e karşılık veren başka bir ses duydular. İnsanları, malları, çocukları ve kadınlarıyla çekip getirdim ve uğruna savaşması için her adamın arkasına malını ve karısını koymak istedim. Müslümanlar düşman saflarında söylenen bu sözleri duyduktan sonra savaşın düşmanları için ölüm kalım savaşı olarak görüldüğünü anladılar. Allah Resulü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Müslüman askerlerin geniş vadiye yayılmalarını emretti. Onlardan ilerlerken önlerini ve arkalarını iyi kollamalarını, düşmanın ansızın saldırmasına izin vermemelerini istedi. İslam ordusu sadece 12 bin kişiydi. Bunların 10 bini fetih için Medine'den gelenlerden, kalan 2 bini de Kureyşlilerden oluşuyordu. Halid Süleymoğullar'ın şahbaz atlarına binmiş süvarilerin başındaydı. Süleymoğulları Allah Resulü'nün komutası altında kazandıkları zaferlerin ve savaşçı şöhretlerinin gururuyla ilerliyorlardı. Piyadeler de onların arkasında saf saf ilerliyordu. Vadiyi dolduran kalabalık Müslüman askerleri gururlandırıyordu. Bu gurur, komutanlarının emirlerini unutarak etrafı kollamaları emrini küçümsemelerine yol açmıştı. Oysa verilen emre göre güvende olduklarını görmedikçe bir adım dahi atmamaları gerekiyordu. Onlar bu şekilde gururun yol açtığı tedbirsizlikle ağır ağır ilerlerken ansızın vadiyi çevreleyen tepelerden yağmur gibi ok yağmaya başladı. Bir anda korkuya kapıldılar. Sakif oğulları ve müttefikleri kendilerini vadinin içinde kıstırmışlardı. Atlar ve develer bir anda kontrolden çıkmışlardı. Süleymoğullar'ın süvarileri geldikleri yöne doğru kaçmaya başladılar. Sabah mahmurluğu, vadinin kenarındaki tepelerden oluk gibi akan Sakif birliklerini görmelerini engelliyordu. Müslüman askerler sürekli kaçışıyorlardı. Allah Resulü bir an çevresine bakınca 10 bini aşkın askerden sadece onlarcasının kaldığını gördü. Çevresinde ilk Müslümanlardan ve yakınlarından başka kimse kalmamıştı. Ebu Bekir, Ömer, Ali, Abbas ve Üsame onun çevresinde çarpışanların başındaydılar. Böyle giderse Sakif oğulları tümünü yok edecekti. Allah Resulü kaçan askerlerin arkasından bağırmaya başladı. Ey insanlar, nereye gidiyorsunuz? Haydi yanıma gelin. Ben Allah'ın Resulüyüm. Ben Abdullah oğlu Muhammed'im. Yanındaki bir Müslüman ümitsizlik içinde ona dönerek şöyle dedi. Yapacak bir şey kalmadı. Develerimiz birbirleriyle karşı karşıya kaldı ve askerlerimiz kaçıyor. O kargaşa içinde Müslüman askerlerden biri Uhud'da öldürülen babasının intikamını almak için Allah Resulüne saldırdı. Ömer erken davranarak saldırganı öldürdü. Uhud tekrar yaşanıyordu. Onun emirlerine uymadıkları için Müslümanlar yine yeniliyorlardı. Yakın arkadaşları Bedir'deki Hamza'nın yerini almışlardı. Bir ara Ebu Sufyan'ın sesi duyuldu. Hem kaçıyor hem de diğerlerini de kaçmaya teşvik ederek şöyle diyordu. Hezimetleri artık kaçılmaz. Genç Kureyşlilerden biri de kaçarken bir yandan da gülerek şöyle bağırıyordu. Biz Taif güzellerini görmek için gelmiştik. Korku çığlıkları alaycıların kahkahalarına karışıyordu. Allah Resulü ise durmadan haykırıyor fakat hiçbir netice alamıyordu. Bir ara bineğine atlayarak düşman saflarına dalmaya teşebbüs ettiyse de amcası Abbas onu engelledi. Onun bineğinin üzengilerini çekerken Abbas da kaçanların seline katılmak durumunda kaldı. Allah Resulü amcasına emrediyor, "Ey Abbas, ey Ensar topluluğu!" diye bağır. Abbas da bunun üzerine, "Ey Ensar topluluğu!" diye bağırmaya başladı. İşte o anda, "Emret, emret!" sesleri yükselmeye başlamıştı. Korkarak veya bir şeyler ümit ederek Müslüman olmuş 2000 Kureyşli, Ebu Sufyan'ın başkanlığında ona yardım etmek için değil, onu yarı yolda bırakmak için gelmiş gibiydiler. Eski mücahitlerin hizmetlerini gözleriyle görmek istiyor gibiydiler. İşte o kritik anlarda bazı Müslümanlar Bedir'de şehit olan Müslümanları hatırlatmaya başladılar. Onlar güzel cariyeler ve ganimetler için değil, şehitlik mertebesine ulaşmak için savaşmışlardı. Abbas Ensar'dan yardım istemeye devam ediyordu. Önce kaçmakta olan bazı Müslümanlar geri dönmeye başladılar. Abbas ve birkaç Müslümanın Allah Resulü'nü bedenlerini siper ederek korudukları görülüyordu. Ensar da birer birer dönmeye başlamıştı. Onları muhacirler izledi. Halid de dönenler arasındaydı. Hepsi de kaçmalarından dolayı işledikleri günahın kefareti olması için ölüm yemini ediyorlardı. 100 kadar mücahit toplanınca Allah Resulü onların başına Ali'yi geçirdi ve düşman ordusunun merkezine doğru ilerlemelerini emretti. Ali ve beraberindekiler hemen emre uyarak düşmanın orta kesimine hücum ettiler. Ali düşman komutanına ulaşmak istiyordu. Sonunda ona ulaştı ve devesini yaralayarak onu yere düşürdü. Ardından onunla vuruşarak onu yere serdi. Düşman ordusunun sancağı ve komutanı yere düşmüştü. Önceden kaçan ve vadinin yüksek yerlerinde savaş meydanını izleyen Müslüman askerlere yavaş yavaş cesaret gelmeye başlamıştı. Bazı Müslüman kadınlar da düşmanlara saldırıyor ve güçleri yettiğini öldürüyorlardı. Kaçanların çoğu bu sahneleri görünce büyük bir utanç hissettiler ve vadide savaşan kardeşlerine katılmak üzere geri döndüler. Bu arada Ömer, Ali ve Abbas düşmanın ileri gelenlerine meydan okuyarak onlarla düello ediyorlardı. Bu şekilde düşmanın ileri gelenlerinden birçoğu saf dışı bırakıldı. Allah Resulü geri dönen askerlere vadiye inmeyerek düşmana yüksek yerlerden ok yağdırmalarını emretti. Korku ve telaş sırası artık düşmana gelmişti. Komutanlarının birer birer ölmeleri onları dehşete düşürmüştü. Müslüman askerlerin bir bölümü onların arasına dalarken bir kısmı da tepelerden üzerlerine ok yağdırmaktaydı. Düşman ordusu yavaş yavaş çözülmeye başlamıştı. Askerler birer ikişer kaçışıyorlardı. Müslümanların baştaki hezimetine sevinerek kaçışan bazı Kureyşliler de yavaş yavaş dönmeye başlamışlardı. Savaşa katılarak ganimetlerden ve kölelerden nasiplerini almalıydılar. Aksi takdirde bu servet ve güzel kadınlardan pay alamadıkları gibi bir de Allah Resulü tarafından hesaba çekilebilirlerdi. Güneş batarken Sakif ordusu tamamen çekilmiş ve kalelerin arkasındaki Taif'e sığınmıştı. Müttefiklerinin çoğu da mallarını ve kadınlarını bırakarak kaçmışlardı. Genç mücahitlerden biri şair Sımme oğlu Dureyd ile karşılaşmış ve onu öldürmek için kılıcıyla kendisine saldırmış ancak öldürememişti. Bunun üzerine Dureyd gence şöyle demişti. Anan sana ne kadar da kötü bir silah vermiş. Şair genç mücahide kılıcın nasıl kullanılacağını öğretirken onun Süleymoğullarından olduğunu öğrenince şöyle demişti. Annenin yanına gittiğinde Dureyd'i ben öldürdüm dersin. Geçmişte ne günler gördüm. Sizin kadınlarınızı kaç kere savundum. Dureyd kendisini öldüren gencin annesini, anneannesini ve büyükannesini azat etmişti. Allah Resulü esirler ve ganimetlerin güvenli bir yerde toplanmasını emretti. Bazı yakın arkadaşlarını ganimet mallarıyla kadın ve çocuk esirlerin bulunduğu kampı beklemekle görevlendirdi. Ordusuyla Taif'e sığınan Sakif oğullarının peşinden gitti. Taif surlarının önüne dikildiğinde kafasında o eski anılar canlanmaya başlamıştı. Bir zamanlar kendilerini davet için geldiğinde taşlanıp küfürler yedikten ve şehir dışına kadar kovalandıktan sonra işte tam şuraya oturup ağlamıştı. Allah Resulü, Sakif oğullarına elçi göndererek teslim olmalarını istedi. Ama onlar teslim olmayı kabul etmeyerek zorla girinceye kadar boyun eğmeyeceklerini ilan ettiler. Bir yandan da İslam ordusuna ok yağdırıyorlardı. Savaşın ilk anlarında kaçışan mücahitlerin birçoğu şimdi surların dibinde intihar saldırıları düzenliyorlardı. Ebu Sufyan bile bu operasyonlardan birinde tek gözünü yitirmişti. Fakat hiçbir şey kâr etmiyordu. Allah Resulü tekrar durum değerlendirmesi yaptı ve tekrar gelmek üzere çekilmenin daha yararlı olacağına karar verdi. 20 günlük kuşatmadan sonra bunun zaferini gölgeleyen bir kayıp olarak görülmesini istemiyordu. Dönüş yolunda esirler ve ganimetlerin saklandığı yere gelince sayım yapılmasını emretti. Sonuçta çok büyük bir servetin ele geçirildiği anlaşıldı. Yaklaşık 40 bin deve ve bir o kadar küçükbaş hayvanla 4 bin kese altın ganimet alınmıştı. Sonra esirler sayıldı, çoğu kadınlardan oluşan 6 bin esir vardı. Savaşa Sakif oğullarının saflarında katılan kabilelerin elçileri gelmeye başladılar ve esirlerinin salıverilmesini istiyorlardı. Allah Resulü, gelen elçiler arasında birinin çehresini dikkatle süzünce birden annesini hatırladı. Yavaş yavaş simayı çözmeye başlamıştı. Tanıdı. Bu kadın Sağdoğulları kabilesinden kendi süt annesi Halime değil miydi? Hemen onu selamlayarak yere serdiği abasının üzerine oturttu. Arkadaşlarına danıştıktan sonra Halime'nin kabilesinin bütün kadınlarını salıvererek mallarını geri verdi. Onun bu davranışı diğer kabile elçilerini de çok etkilemişti. Çoğu hemen oracıkta İslam'a girdiklerini ilan ettiler. Kalan ganimet ve esirleri sayarken bir homurtu duydu. Güzel cariyeler ve mallar sahiplerine iade ediliyordu. Öyleyse niçin savaşmışlardı? Öyleyse niçin kaçıp canlarını kurtardıktan sonra tekrar geri dönmüş ve kellelerini düşman okları ve kılıçlarının altına koymuşlardı? Güzel cariye ve mallardan neden mahrum bırakılıyorlardı? Allah Resulü bu sözlere hiç kulak asmadı. Sakif oğullarının büyüğüne bir elçi göndererek Müslüman olmaları durumunda kadınlarını ve mallarını geri vereceklerini söyledi. Sakif oğulları artık ne için savaşacaklardı? Malları, kadınları ve çocukları Müslümanların eline geçmişti. Ve Sakif oğullarının başkanı gelerek Müslüman olduğunu ilan etti. Allah Resulü malları, kadınları ve çocukları geri vermekle kalmadı, ona da 100 deve hediye etti. Allah'ın Resulü bu davranışıyla Taif'le savaşması halinde kazanacağının katlarca fazlasını kazanmıştı. Sakif oğullarının başkanı Müslüman olunca kabilenin ileri gelenlerinden bazıları da onu izlediler. Bundan cesaret alan müstezaflar da topluca İslam dinine girdiler. Müslümanların saflarında Allah Resulü'nün esirleri olduğu gibi malları da geri vereceğine ilişkin homurtular yükselmeye başladı. Allah Resulü bir süre sonra ganimetlerin bir an önce dağıtılmasını isteyenlerin protesto ve tezahüratlarıyla karşılaştı. Aslında savaşın başındaki firarlarından dolayı onları henüz sorgulamamıştı. Fakat ganimetlerin dağıtılması konusunda gösterdikleri ölçüsüz davranışlarından dolayı savaşın başında kendi emirlerini dinlemeyerek firar ettikleri için onları kınamaya başladı. Onlara birçok ganimeti kendisinden gizli olarak aldıklarını açıkça söyledi. Gizli olarak aldıkları bu ganimet mallarını geri vermelerinin kendileri için daha hayırlı olacağını söyledi. Fakat ganimetlerin dağıtılmasına yönelik talepler henüz bitmemişti. Sonra ganimetlerin büyük bölümünün kalpleri İslam'a ısındırılacak kimselere dağıtılması da diğer Müslümanların tepkisine neden olmuştu. Ömer, bu dağıtıma sert tepki gösterenlerden bazılarını Müslümanlar arasında fitne çıkardıkları için öldürmeye teşebbüs edince, Allah Resulü kendisine engel oldu ve onları kendi hallerine bırakmalarını emretti. O, bu Müslümanları konunun önemini anlatarak ikna etme yolunu tercih etti. Kureyş ileri gelenleriyle yeni müttefiklerinden bir bölümüne yüklü miktarlarda ganimet verdikten sonra ilk Müslümanlara şöyle dedi. Yeni Müslümanların kalbini İslam'a ısındıralım. Eskilere gelince imanları onlara yeter. Çünkü onların kalpleri imanla doludur. Bu konuda kendilerini bu insanlarla kıyas etmeleri de doğru değildir. Allah Resulü'nün bu güveni hepsini memnun etmişti. Ne var ki tehlike anında onun yanında olan Ensar ganimetlerden tamamen mahrum edilmelerine bir türlü tahammül edemiyorlardı. O an sıvışıp kaçan İkrime ve Ebu Süfyan gibileri şimdi kendilerinden daha büyük bir lütufla ödüllendirilmişti. Ensar'ın komutanı Ubade oğlu Sa'd, Allah Resulü'nün yanına gelerek şöyle dedi. Şu Ensar topluluğu, ganimetlerin dağılımında yaptığını bir türlü hazmedemiyor. Ganimeti kendi halkına pay edip, diğer Arap kabilelerine büyük hediyeler verdin. Ensar topluluğuna ise hiçbir şey vermedin. Allah Resulü ona şöyle dedi. Peki bu konuda senin görüşün nedir ey Sa'd? Sa'd şöyle karşılık verdi. Ey Allah'ın Resulü, ben de bu halkın bir ferdiyim. Bunun üzerine Allah Resulü Ensar'ı toplayarak onlara kendisinin Ensar'ın kendisine dokunan iyiliklerini saydıktan sonra şöyle dedi. Ey Ensar topluluğu! Diğerleri kadınlar ve mallarla giderken siz Allah Resulü ile dönmek istemez misiniz? Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki hicret olmasaydı Ensar'dan biri olmak isterdim. İnsanlar bir grup, Ensar başka bir grup olsa ben Ensar'ın grubuna katılırdım. Allah Resulü gerçekten de Ensar'ın grubuna katıldı. Medine'ye hep birlikte döndüler. Dönüş yolunda annesinin kabrini ziyaret etti. İşte tam burada kocası rızık peşinde koşarken ölen genç bir dul kadın yatıyordu. Yetim oğlunu yetiştirmek için başka hiç kimseyle evlenmeyerek çileler içinde ölen Amine'nin mezarıydı burası. Evet, o yokluk ve sıkıntılar içinde ölmüştü. Başka babalar ve anneler de yokluk ve sıkıntı içerisinde ölmemeliydiler. Bu yüzden sevgi ve adalet isteğiyle ayağa kalkmış, zenginin malından yoksul için belli bir hak bulunduğunu ilan etmişti. Gözleri dolu dolu oldu. Öksüz olarak bıraktığı o çocuk, bugün insanlığın yolunu aydınlatma sorumluluğunu taşıyan büyük bir davetçiydi. Taif artık yumuşuyor, Kureyş onun emirlerine teslim oluyordu. İslam sancağı, Mekke, Medine ve Yarımada'nın uçsuz bucaksız çöllerinde konaklayan göçmen Arapların çadırlarının üstünde dalgalanmaya devam ediyordu. Bütün bu başarı ve zaferlere rağmen bugün anne babasını zamansız yitirmiş bir yetim ve öksüz olarak onların şefkatlerinden mahrum kaldığını hissediyordu. Bütün bu başarılara rağmen annesinin kabrinin üzerinde ağlamaktan başka bir şey yapamıyordu. Ensar kafilesi Allah Resulü ile birlikte Medine'ye dönüyordu. Yeni Müslüman olan Mekke halkına İslam'ı öğretmeleri için birçok arkadaşını orada bırakmıştı.